Ayrım 14. Neden öldürüldüler kurşunlar hepimize? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 175. Bu kurşunlar hepimize. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun katledilmesi toplumun her kesimince sert bir dille kınandı. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda toplum sağduyuya davet edilerek terör hareketleri şiddetle lanetlendi. Başbakan Ecevit, Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili olarak sorumlular Türkiye'deki huzur ortamına gölge düşürmek isteyenlerdir. Bunu başaramayacaklardır dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ecevit, bir soru üzerine soruşturma çabaları yürüyor fakat Türkiye'de huzuru hazmedemeyenlerin, huzurdan huzursuz olanların olduğu bilinmektedir. Ancak bunların kim olduğu şu anda belli değildir yanıtı verdi. Ecevit, Türkiye'de terörün dışarıda da içeride de yönlendiricileri olduğuna da dikkat çekti. TBMM İçişleri Komisyonu'nun DYP'li üyeleri, polise dönük saldırıların tek kaynaktan emir alan farklı örgütler tarafından demokrasiyi askıya almak amacıyla düzenlendiğini savundular. Eski Emniyet Genel Müdürü, DYP Antalya Milletvekili Kemal Çelik şu değerlendirmeyi yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün halkla kaynaşmış bir müdürün seçilmesi çok önemli. Bu Şişli'deki saldırıyla bağdaşlaştırmak gerekli. İki eylem farklı örgütler de görünse birbirine benzeyen eylemlerdir. Tek bir kaynaktan emir aldıkları görülüyor. Şu örgüt, bu örgüt çok önemli değil. Bunlar zaman zaman işbirliği yaparlar. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde demokrasiye yönelik irade beyan etmesinin ardından sivil topluluklarda demokrasinin teminatı olan polis hedef seçildi. Bunun çözümü daha fazla demokrasi, daha fazla şeffaflıktır. Saldırı TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda da kınandı. Komisyonda söz alan FP Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın bütün semavi dinlerde insan öldürmek en büyük suçtur. Bir insana yönelik saldırı bütün insanlığa yapılmış sayılır demesi üzerine Komisyon Başkanı Abdurrahman Küçük sadece semavi dinlerde değil bütün dinlerde insan öldürmek suçtur dedi. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu da hele Hizbullah adı altında cinayet işlemek daha büyük bir suçtur diye konuştu. FP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ise bunu yapanların Hizbullah yani Allah'ın partisi adını taşıması mümkün değil. Allah'ın partisi adını taşıdığını iddia edenlerin gündüz gözüyle takır takır adam öldürmeleri mümkün değil dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kamran İnan da komisyon toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada bu kurşunlar devlete hepimize sıkılmıştır diye konuştu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, suikasti şiddetle kınayarak bu ve benzeri olaylar polisimizin görev şeklini uzatmayacak, azaltmayacak, arttıracaktır dedi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHAK Başkanı Nevzat Helvacı yaptığı açıklamada şöyle dedi. Laik cumhuriyete yönelik kanlı bir tertibin halkalarından biri olduğunu sandığımız bu saldırıyı, ülkemizin insan hakları temeli üzerinde iç barışın güçlenmesine içten ve dıştan yönelik tertiplerin bir parçası olarak da niteliyor, şiddetten, özellikle insan yaşamına yönelik şiddetten ülkenin arındırılmasını istiyor ve bekliyoruz. Diyarbakır'daki saldırıyı HADEP de kınadı. Yapılan yazıklı açıklamada saldırının özlemi duyulan huzur ortamına geçişi engelleyici olduğu ve insanlıkla bağdaşmadığı dile getirildi. Faillerin en kısa zamanda bulunması istenilen HADEP açıklamasında bu tür olaylar barış ve hukukun üstünlüğü ve insan haklarına yapılan saldırılardır. Böylece siyasal, ekonomik ve yapısal büyük sorunlar yaşandığı günümüzde toplumsal barışa ve demokrasiye geçişin engellenmesi istenmektedir denildi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkan Saylan, Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına Haşmet Atahan da yaptıkları açıklamalarda saldırının aslında tüm topluma yapıldığını belirterek, toplumun ihtiyaç duyduğu demokratikleşmeyi engellemek, baskıcı ve çağ dışı bir rejimle yaşamak isteyen bu güçlerin açığa çıkarılmasını istediler. Kent halkının babası oldu. Basın Gaffar Okkan suikastine geniş yer verdi. Bazı köşe yazarlarının görüşleri şöyleydi. Ali Sirmen, Cumhuriyet. Şehit Gaffar Okkan, Diyarbakır'da görev yaptığı süre içerisinde kent halkının gönlünde gerçek anlamıyla taht kurmuştu. Nitekim dünkü cenazenin görüntüleri halkın içten ve yoğun katılımı da bu gerçeği gözler önüne seriyor. Yitirdiğimiz kişinin bu yönü üzerinde durmalıyız. Gaffar Okkan, 2001 Türkiye'sinde bile polisin de sevilebileceğini kendi örneğiyle gözler önüne sermiştir. Onun kazandığı bu sevgiyi Salt Diyarbakırspor'a candan desteğine ve katkısına bağlamak gerçeğin tümünü görmemize engel olur. Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet. Gaffar Okkan, Hizbullah'ın devlet içine sızan tüm bağlantılarını bilen bir emniyet müdürlüğüydü. Zaten Hizbullah, Okan'ı ölüm listesinin birinci sırasına almıştı. Peki Hizbullah, PKK'nın bile cesaret edemediği böyle bir eylemi nasıl göze alabilmişti? İşte üzerinde durulması gereken nokta da budur. Oktay Ekşi, Hürriyet. Hizbullah diye bilinen hunharlık, zulüm, ilkellik, yobazlık, kötülük ve alçaklık, 24 Ocak 2001'i kendi siciline bir başarı tarihi olarak kaydedebilir. Çünkü bu ülkenin yetiştirdiği çok iyi ve çok başarılı bir polis olduğunda herkesin oy birliği ettiği Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okka'nın canına o gün kıydı. Tıpkı 24 Ocak 1993'ü Uğur Mumcu'nun kanına girmek için kullandığı gibi. Bekir Coşkun, Hürriyet. Devlet ve hukuk yok edildiğinde, suç ve suçlu ödüllendirildiğinde, bölücü ve yıkıcı terörün odakları ahmakça korunduğunda terör nasıl durur, nasıl? Fikret Bila, Milliyet. Terör örgütlerini izlemek açısından çok parlak bir sicile sahip olan Gaffar Okka'nın, Emniyet Müdürlüğü'ne çok yakın bir yerde ve bu kadar büyük çaplı bir saldırıya uğraması, istihbarat açısından da düşündürücü bir olay. Teröristlerin örgütleri çökertmiş bir Emniyet Müdürlüğü'nün bu kadar yakınına sokulması, böyle bir girişimin istihbarat birimlerince saptanamamış olması, üzerinde durulması gereken bir başka konu. Hele elde açık itiraflar, ifadeler varken. Güngör Mengi, Sabah. Sıcak bir temas, sevgiyle bakan bir çift göz, koruma duygusuyla sunulan bir çanak aş. Halkın dertleriyle uğraşan, yaşamlarını kolaylaştıran, ilişkileri insanileştiren ve zenginleştiren, sokak çocuklarına her öğlen yemek dağıtan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, haklı şöhretini böyle inşa etmişti. Yaptıkları ile kent halkının babası oldu. Türkiye örnek bir polisi kaybetti ama mirası heba edilmez de çoğaltılması başarılabilirse yüzlerce gaffar çıkarabilir. Geçmişte polis müdürlüğü yapmış parlamenterler, şimdi Gaffar Okka'nın yolunu açan amirin kendileri oldukları konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Yarışsınlar. Hak ediyorlarsa ne mutlu onlara. Asıl görev bundan sonra. Bir gaffar ölür, 1000 gaffar doğar. Boş bir slogandan ete kemiğe bürünmüş gerçek halinde hayata kazandırmak şimdi daha önemli. Terörden intikam almak, Gaffar Okka'nın ruhuna huzur vermek böyle olur. Bir Ali Gaffar öldü, 16 Ali Gaffar doğdu. Diyarbakır halkı hain saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için yas tutarken, suikastten sonra geçen 2 gün içerisinde doğan 16 bebeğe de aileleri tarafından Emniyet Müdürü'nün anısına Ali Gaffar ismi verildi. Gaffar Okkan'a görkemli tören. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, memleketi Hendek'te düzenlenen görkemli bir törenle toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı törende terör nefretle kınandı. Bir poşet içinde Diyarbakır'dan getirilen toprak da Okkan'ın mezarına döküldü. Gaffar Okkan için memleketi Hendek'te Cumhuriyet alanında düzenlenen törene İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Emniyet Genel Müdürü Turan Genç, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile eski Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir, Sakarya Valisi Cahit Kıraç, Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı ile 40 ilin valileri ve emniyet müdürleri katıldı. Törende Okkan'ın fahri başkanı olduğu Diyarbakırspor tam kadro olarak törene katıldı. Çevre kentlerde yaşayan Diyarbakırlılar da Hendek'teki cenaze törenine katıldılar. Tören öncesinde Tantan, Genç, Serhatlı ile il emniyet müdürleri Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın babasının evine gelerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilediler. Okkan'ın naaşı tören alanına götürülmek üzere evden çıkarılırken Sakarya İl Müftüsü Ahmet Şark dua etti. Daha sonra Okkan'ın naaşı tekbir sesleri arasında yurttaşların omuzlarında tören alanına kadar taşındı. Bu sırada törene katılanlar gözyaşlarını tutamadılar. Okkan'ın cenazesinin tören alanına taşınması sırasında yurttaşlar, "Hendek seninle gurur duyuyor, kahrolsun PKK, yaşasın terör." Ne yaşasın? "Kahrolsun PKK, kahrolsun terör." Polise uzanan "Eller kırılsın" sloganlarını attılar. Yurttaşlar ayrıca "Sen ölmedin, kalbimizdesin, terör ortamında beslenenler, bu millet er geç yakanıza yapışacaktır, katiller yakalansın, şehitlerin kanı yerde kalmasın" yazılı pankartlarda taşıdılar. En çok dikkati ise "Kahrolsun Hizbullah" pankartı çekti. Ayrıca ilçede yurttaşlar kepenklerini kapatarak camlarına "Şehit cenazemizden dolayı iş yerimiz kapalıdır" yazıları astılar. Cumhuriyet alanı araç trafiğine kapatılırken araçlara ve iş yerlerine siyah kurdele takıldı. İlçenin çeşitli yerlerine siyah bez üzerine yazılı "Başımız sağ olsun" pankartları ile bina ve iş yerlerine Okka'nın resimleri asıldı. Karne alan öğrencilerin karnelerinin üzerine Okka'nın fotoğrafını yapıştırmaları dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Okka'nın özgeçmişi okundu. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Sakarya Vadisi'nde yetişen insanlara ailelerinin ülkeye hizmet etmenin ibadet olduğunu aşıladığını, Şehit Emniyet Müdürü Okka'nın da bu düşüncelerle yetiştirildiğini söyledi. Okka'nın hizmeti ibadet sayarak çalıştığını, böylelikle halkın sevgisini kazandığını anlatan Tantan, kendisine yapılan saldırının nefreti bütün ülkeye yayıldı. Diyarbakır'da dün yaşanan sahne, halkın teröre tepkisini, nefretini gösteriyor, dedi. Gaffar Okka'nın yetişmiş en nitelikli, en cesur, en iyi emniyet müdürü olduğunu ifade eden Tantan, "O çok üstün görevlere layık bir kardeşimizdi. Diyarbakır'da biraz daha kalmak istemesi, oraya hizmet etmesi, o insanlara karşı büyük sevgisinin ifadesiydi," diye konuştu. Hizbullah henüz bitmedi. Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu 5 meslektaşıyla birlikte yaşamını yitiren Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 15 Ocak'ta Cumhuriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Mahmut Oral ile terör örgütlerine ilişkin bir röportaj yapmıştı. Okkan, Hizbullah'ın Türk gündeminde oturduğu ve Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü 17 Ocak 2000 Beykoz operasyonundan sonra şeriatçı örgütü değerlendirmiş, Hizbullah'ın henüz bitmediğini, kimlikleri belirlenen 26 tetikçiyi yakalamak için operasyonlarını sürdürüldüğünü söylemişti. Ali Gaffar Okkan soruları şöyle yanıtlamıştı. Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü İstanbul Beykoz operasyonunun üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre içerisinde yurt genelinde sorgulanıp vahşice öldürülen insanların toprak altında çürümüş cesetleriyle karşılaştık. Hizbullah operasyonlarını değerlendirir misiniz? 17 Ocak'ta Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesiyle birlikte Hizbullah vahşeti de ülke gündemini uzun süre işgal etti. Ağırlıklı olarak Diyarbakır ve bölgenin diğer illerinde sürdürülen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi ve tetikçisi yakalandı. Bu şahısların itirafları ve yapılan soruşturmaların ardından Diyarbakır'da Hizbullah tarafından işlendiği belirlenen tam 150 siyasal faili meçhul cinayet aydınlatıldı. 1999 yılında aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle birlikte Diyarbakır'da aydınlatılan cinayet sayısı 182'ye yükseldi. Faili meçhul cinayetlerin çözülmesinin devlet açısından önemi şöyle. Önceleri Hizbullah tarafından işlenen cinayetler ortalıktaki puslu hava nedeniyle devlet yaptı şeklinde lanse ediliyordu. Bunu büyük ölçüde PKK ve Hizbullah yayıyordu. Hizbullah kendi işlediği cinayetleri devlete mal ederken taziye evrelerinde propaganda yapıyor, oralarda bulunan insanlara devleti karalıyordu. Ancak operasyonlar sonrasında anlaşıldı ki bu cinayetler devlet tarafından işlenmiyor. Artık bu çevrelerin elinde devlet yaptı argümanı kalmadı. Peki, yapılan operasyonlarla çok sayıda militanla birlikte sempatizan, hatta ağır silah da ele geçirildi. Bu örgütün çöküşü ya da bittiği anlamına gelir mi? Hizbullah'a yapılan yoğun operasyonlarda örgüt çok önemli darbeler aldı. Ancak Hizbullah ve onunla birlikte devam eden şeriatçı tehdit bitti demenin henüz mümkün olmadığına dikkat çekmek gerekir. Hizbullah'a yönelik operasyonlar hız kesmeden sürecek. Bundan böyle en önemli hedefimiz, önceki gün açıkladığımız 26 kişilik tetikçi listesinin ele geçirilmesidir. Bu kişilerin tespit edilmiş olması bizim için oldukça önemli. Hizbullah'a olan dış destek sürüyor mu? Hizbullah'ın içinde yer alanlar kendilerini hiçbir zaman Hizbullah olarak adlandırmıyor ve cemaat şeklinde lanse ediliyor. Burada şu ortaya çıkıyor. İran başta olmak üzere dış ülkelerin bölgeyle ilgili emelleri beliriyor. Bakmışlar ki bir grup var ve bunlar kullanılmaya açık. Desteği vermişler, eğitmişler, adına Hizbullah demişler ve kullanmaya, yönlendirmeye başlamışlar. Bölgede ve özellikle Diyarbakır'da terör örgütlerinin taban bulmasına olanak sağlayan toplumsal koşullar halen geçerli mi? Hizbullah ve PKK'nın bölgede taban bulmasının en önemli nedenlerinden biri cahillik. Ekonomik yoksunluk içinde olan bölge, insanı geçmişte propagandalardan etkilenerek çok rahat bu tür örgütlerin saflarına katılıyordu. Örgütün eline düşen adam da örgütün kendine para verdiğini sanıyor. Hizbullah son zamanlarda eylemleri ya da sempatizan ve militanları için belli bir değişiklik yolunu seçti mi? Hizbullah operasyonları sırasında ele geçirilen militanların üzerlerinden standart olarak bir Kalaşnikov, bir tabanca ve 3 de el bombası çıkıyor. Bu örgütün uzun süredir militanların polisle, güvenlik güçleriyle çatışan talimatı verdiğini ortaya koyuyor. Yeni lider hakkında açıklama yapabilir misiniz? Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesinin ardından yeni lider, ona yakınlığıyla bilinen İsa Altsoy ve şimdi Avrupa'da, büyük ihtimalle de Almanya'da yaşıyor. Son röportaj. Gaffar Okkan saldırıdan 2 saat önce Sabah gazetesi yazarı Nuriye Akman ile bir röportaj yapmıştı. Nuriye Akman, heykeli dikilecek adam, Sabah, 26-28 Ocak 2001. Okkan bu röportajında bizim Kurtuluş Savaşımız daha bitmedi. Sevr'i tekrar ortaya çıkarmak isteyenler var. Sevr emelleri birilerinin hala aklında. Başka bir ülkede faili meçhul cinayetler işleten devletler var ve biz onları biliyoruz diyordu. İşte o röportajdan alıntılar. Emniyet müdürüsünüz ama ilginiz olağanüstü Diyarbakırspor'a. Takım terörle mücadelenin bir aracı mı? Şimdi bakın, Diyarbakır'da yıllarca Hizbullah'ın işlediği cinayetleri yine Hizbullah militanları devlet yaptı diye bu vatandaşı etkilemiş. Devlete karşı vatandaşların güvenini sarsacak bilinçli bir psikolojik konu. Ama bu dönemde yakaladığımız militanların yer göstermelerinde vatandaşın çok büyük bir memnuniyeti oldu. En azından devlete güvenenlere tesis oldu. Bu görev açısından böyle. Diyarbakırspor için de yıllarca bizi birinci lige çıkarmazlar diye propaganda yapılmış. Halbuki böyle bir ortam yok. Tamamen yabancı kaynaklı örgütlerin yaptığı propagandayı ben huzur toplantılarında bizzat anlatarak, sadece söyleyerek değil, söylediklerimi yakalayarak kim cinayet işlemişse, kardeşim bak işte işleyen sistem bu. Bunun yapısı bu şekilde. Hem aileye, polislere demek istiyor, hem de genel topluma basın yoluyla bilgiler verdik. Halen de mahkemeleri devam ediyor. Yani işin sırrı birebir ilişki, mesleki birikimlerimiz, tecrübelerimiz. Biz Diyarbakırspor'a teknik değil de yönetim bazında yardımcı oluyoruz. Bu bir iradedir. Takım idare etmek de bir idareciliktir. Sporla ilgili bir idarecilik deneyimimiz var mı hiç? Şöyle, sporu seven, takip eden bir insanım ben. İlla bir şeyi tam anlamıyla bilmem gerekmez. Bu yönetici arkadaşlar diyorlar ki bana örneğin, işte şu yerden şu insanı almamız gerekiyor, örnek olarak. Ben de onlara yardımcı oluyorum, ilişki kuruyorum. Yani işin içine karizmanızı mı katıyorsunuz? Tabii yani idareye ve arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Şu kanaldan gidelim, şöyle yapalım. İkna etmek gerekiyor herkesi. Diyarbakırspor'u tercih etme meselesi bu. Diyarbakır deyince terörle mörörle anılıyor. Ama şimdi günlük gazetelere bakıyoruz da sporla anılıyoruz artık. Bir teknik direktör gitti, niye gitti? Herkes merak ediyor, bana soruyor. Peki ne yaptınız da faili meçhuller bitti Gaffar Bey? Taktiği neydi? Çok çalışmak, koklamak, hissetmek, mesleğine aşık olmak. Meslek çok güzel. Eğer kullanabilenin elindeyse, ustalık gösterirse işte bu Diyarbakır doğar. Sizin halk nezdinde süper olarak değerlendirilmenizin hikmeti ne? Herkesi dinlerim, herkesle konuşurum. Bakkala giderim, meyhane, kerhane ile işim yok. Giderim Atilla'nın yanına, o müsait değilse bakkal Ahmet'in yanına giderim. Şuradaki bakkalın gösterdiği samimiyet dünyanın en güzel samimiyetidir. Çocuklar ben geldiğim zaman böyle yapıyorlardı. Zafer işareti yapıyor. Şimdi böyle yapıyorlar. Polis selamı yapıyor. Mütevazi olmak istemiyorum. Çok müdürle çalıştı Diyarbakır. Eğer bana saygı duyuyorsa, ben ona sevgi saygı duyuyorsam yapılacak bir şey yok. İnsanların da Diyarbakır'da aradığı şey buydu. Yani ben halkın yanındayım tabii. Evet biz halk için varız. Bana görev verilirken deniyor ki git Diyarbakır'daki insanın canını, malını, ırzını koru. Görevimiz bu. Sokakta faili meçhul cinayetler devam ederken bunları yakalayamazsak inandırıcı olamazsınız. Ben bunu yakaladım. Siz mi yakaladınız yoksa yakalanmasına izin verilir bir döneme mi girildi? 10 yıl evvel gelseydiniz zor yakalardınız. 10 yıl evvel gelseydim hiçbir olay olmazdı. Çok iddialı konuşuyorum ama olmazdı. Bunu sokaktaki çocuk söylüyor bana. Yöre şivesini taklit ederek. Keşke 10 yıl önce gelseydiniz babo da bir şey olmasaydı diyorlar. Tantan umut vaat etti. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, 3 Şubat 2001 tarihinde olağanüstü hal Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa valileri, emniyet ve jandarma yetkilileri, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er, İstihbarat Daire Başkanı Muzaffer Erkan, Terörle Mücadele Harekat Daire Başkanı Süleyman Ekizer, Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Akgöz ve 7. Kolordu Komutanı Doğan Temel'in katılımıyla birlikte 2,5 saate yakın bir toplantı yaptı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Okkan suikastinden sonra edinilen bilgiler değerlendirildi. Oluşturulan koordinasyon merkezinin daha aktif hale getirilmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Vatandaşlardan sürekli bilgi aldığını ve büyük bir titizlikle analiz edildiğini belirten Tantan, örgütün bütünüyle çökertilmesi ve faillerin yakalanması noktasında sistemli ve disiplinli çalışmalar devam ediyor. Bu noktadan bakıldığında çalışmalar bu şekilde sürerse, olayın ardından halkımızın da nefret ettiği ve olayın akabinde de yüce Türk milletinin nefret hisleri içerisinde ülkemizde bulunmasını istemediği her türlü terörist hareketin ve illegal oluşumların ortadan kalkacağına dikkat çekilmiştir. Halkımızın bizlere ve güvenlik güçlerine olan güveni devam etmelidir. Bu devam ettiği sürece halkı rahatsız eden bütün bir güvenlik sorunları ortadan kalkacaktır, dedi. Daha sonra soruları yanıtlayan Tantan, soruşturmanın büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü belirterek, biz olaya nebzi bir olay gibi değil, bütünlük içerisinde bakıyoruz. Saldırı güvenlik güçlerine karşı değil, milletimize karşı yapılmıştır. Ülke içinde ve ülke dışındaki hareketliliği takip eden bir çalışma sergiliyor, diye konuştu. Eylemi Hizbullah'ın yapıp yapmadığı konusundaki bir soruya yanıt veren Tantan şöyle dedi. Hizbullah terör örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Hizbullah kendi kardeşini, babasını dahi boğduran bir örgüt. Bu arşiv bilgilerimizde var. Bu örgüt sindirme ve yıldırma tehdidi adı altındaki insanları yok ederken kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden ve yönlendiren bir örgüt. Bu örgütün adını bu olaydan dolayı koymadık. Bizim çalışmalarımız bütünüyle ve çok geniş kapsamda yürütülmektedir. Tantan, radikal İslami örgütlerin menfaate yönelik olduğunu da vurguladı. Sona doğru. 2001 yılının Nisan ayına gelindiğinde Gaffar Okkan suikastinin zanlılarından olduğu ileri sürülen Hizbullah tetikçisi Mehmet Fidancı, Diyarbakır'da yakalanıyor, ele geçirilen tetikçilerin sayısı da 4'e ulaşıyordu. Fidancı'nın Okkan suikasti konusunda detaylı bilgiler verdiği, saldırıyı 17-18 kişilik bir grubun gerçekleştirdiğini belirterek tetikçilerin adlarını da açıkladığı öğreniliyordu. Fidancı'nın aralarında amcasının oğlunun da bulunduğu 8 kişiyi öldürdüğü, Okkan suikastinde de tetikçi olarak görev yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Fidancı gece geç saatlerde Okkan ve arkadaşlarının şehit edildiği şehitlik semtindeki Sezai Karakoç bulvarında tatbikata götürüldü. Basın mensupları ile halkın yaklaştırılmadığı yer gösterme sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Yer göstermenin ardından Fidancı, sorgulanmak üzere yeniden terörle mücadele şubesine götürüldü. Fidancı buradaki sorgusunda Okkan suikastine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Basına dağıtılan sorgu kasetinde elleriyle yüzünü gizlediği gözlenen Fidancı, Okkan ve arkadaşlarına suikast yapılması talimatını eylemden bir gün önce aldıklarını belirtti. Fidancı, eylemin yapılacağı Sezai Karakoç Bulvarı'na akşam saat 17.30 sıralarında geldiklerini söyledi. Eylemin yapılacağı günden bir gün önce dışarı çıktıklarını, gereksinimlerini karşıladıktan sonra Bağlar'daki bir evde eylem saatine kadar saklandıklarını anlatan Fidancı şunları anlattı. Daha sonra eylem yerine Bağlar'dan ve sokak aralarından geldik. Bende bir Kalaşnikov, bir Makarov tabanca ve bir de el bombası vardı. Silahlarımız görünmesin diye ceketlerimizin altına koyduk. Olay gerçekleştiği sırada benim de içinde olduğum grup gözetleme yapıyorduk. Saldırı gerçekleştikten sonra yaya olarak şehitlik kavşağına, oradan da Bağlar Körhat mevkiindeki mezarlığın yanından kaçtım ve evime geldim. Valinin basın toplantısı. Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı bir basın toplantısı düzenleyerek Fidancı'nın yakalanması ve sorgusunda verdiği ifadeler konusunda açıklamalarda bulundu. Suikast soruşturmasının güvenlik güçlerinin sabırlı ve titiz çalışmalarıyla sürdüğünü, soruşturmada çok iyi bir aşamada olduklarını vurgulayan Serhatlı, Fidancı'nın terörle mücadele ve istihbarat ekipleri tarafından üzerinde Mehmet Bekçi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığını söyledi. Fidancı'nın 1991 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Hizbullah'a katıldığını ve örgüt içerisinde bu tarihten itibaren yakalanana kadar askeri kanat, istihbarat ve sorgu timleriyle silahlı birimlerinde görev aldığını anlatan Serhatlı, teröristin katıldığı eylemleri de sıraladı. Daha sonra yapılan operasyonlarda Bedran Salamboğa, Veysi Şanlı, Suat Çetin, Şener Dönük, Recep Dönük, Servet Yoldaş, İbrahim Gürceğiz, Mustafa Bozkurt, Abdülkadir Aktaş, Nurullah Gülsever adlı teröristler, 14 Kalaşnikov, 1 MP5 otomatik silah, 26 tabanca ve 16 el bombası ile birlikte ele geçirildi. Hasan Sarıağaç, Hüseyin Sarıağaç, Şafii Demirdağ polis tarafından düzenlenen operasyonlarda öldürülürken, firar eden Ramazan Kınay, Necmettin Şanlı ve Mehmet Yasin Aydın aranmaya başlandı. Gaffar Okkan'a iki mektup. Ali Gaffar Okkan'ın ölümünün birinci yıl dönümünde Adapazarı'ndaki mezarı başında yapılan törene katılan eşi Zerrin Okkan, biri duygu yüklü, diğeri sitem dolu iki mektubu eşinin mezarı başına bıraktı. "Seni çok özlüyoruz Gaffar" diye başlayan duygu yüklü mektupta şöyle dedi. "Canım eşim, hayat seninle ne kadar güzel ve ne kadar kolaymış. Seninle birlikte dünyanın çirkinliklerinden, insanların riyakarlığından uzak, mutluluk içinde yaşadım. Senin eşin olmanın onuru ve gururunu her zaman yaşadım. Ömrümün sonuna kadar da yaşayacağım. Bana tüm güzellikleri yaşattığın ve hayatın iyi yönlerini gösterdiğin için sana çok teşekkür ederim. 26 yıllık hayat arkadaşım benim. Şimdi sudan çıkmış balık gibiyim, çaresizim, tükendim. Seninle birlikte olan Zerrin Okkan'dan çok farklıyım. Şimdi insanlara olan tüm güvenimi ve iyi niyetimi yitirdim. Asabi, şüpheci, gülmeyen, ışımayan, gölgesinden bile tedirgin olan bir insan oldum. Senin desteğine, senin sevgine öyle ihtiyacım var ki. Mükemmel eş, dünyanın en iyi babası. Mekanın cennet olsun. Seni her zaman saygıyla anacağım." Zerrin Okkan'ın bıraktığı ikinci mektupta ise sitem dolu ifadeler vardı. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Gaffar Okkan'ın şahsında şehitler için anma töreni düzenlediğini görememenin burukluğunu yaşadığını ifade eden Zerrin Okkan, mektupta şu ifadelere yer verdi. "Bu düşüncede yanılmışım. Seni unutturmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Nedenini bilmiyorum ama içimde seni unutturmaya çalıştıklarına ilişkin bir his var. Yanılıyorlar, çok yanılıyorlar. Binlerce vatandaş ve gerçek dostlarını unutturamazlar. Hizbullah mı, PKK mı, mafya mı, hırsızlar mı, kimlerle, neden uğraştın bu kadar? Birçok emniyet mensubu biri yan gelip yatıp reklamını yapsaydın, el ete köpseydin, şimdi aramızda ve yanımızda olurdun." Mektubun sonuna "şehitlerimize ve ailelerine sahip çıkınız" yazısını ekleyen Okkan'ın yan kısmına da şu notu düştüğü görüldü. "Basında yer alan bilgilere göre senin yere göğe koyamadığın, kimseye laf söylettirmediğin polis teşkilatın suikasti çözmüş, dosyayı kapatmış, kafalarında hiçbir soru işareti kalmamış. Huzur içinde görevlerini yapıyorlar." Zerrin Okkan, eşinin mezarı başında okutulan mevlütte de uzun süre gözyaşı döktü. Okkan, yazdığı mektuplarla ilgili sorulara "her şeyi o mektuplarda anlattım" yanıtını verdi. Mezarlıkta düzenlenen anma törenine Sakarya valisi Cahit Kıraç, askeri erkan, Okkan'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 14. ayrımın sonu, sayfa 187.